Falundafa uygulayıcılarının yayınladığı Minkuyi Radyosu podcastlerine hoş geldiniz. Bizimle dünyanın dört bir yanındaki uygulayıcılardan Julien uygulaması sırasındaki kişisel deneyimlerinin yanı sıra özel katkılar ve Falundafa uygulayıcıları tarafından bestelenen ve çalınan müzikler hakkında haberler duyacaksınız. Ayrıca Çin'deki zulüm hakkında size ilk elden haberler sunuyoruz. Sushi, kaderi pozitif bir yaklaşımla kabullenmek, 2. bölüm. Gu Dao tarafından. Bir Çin atasözü der ki, kişinin kaderi Tanrı tarafından belirlenir. Ancak gençler genelde kaderlerini değiştirme konusunda endişeliler. İşler ilerledikçe hayatın neden kontrolden çıkmış gibi göründüğünü merak ederler. Geleneksel Çin kültürü boyunca insanlar Tanrı'ya saygı duymaya, kaderini kabullenmeye ve Tao'yu takip etmeye inanırlardı. Yani hayatın zorlukları ve olumsuzlukları karşısında insan, gerçeğin peşinde kararlı kalmalı ve böylece gerçek benliğine geri dönüş yolunu takip ederek aydınlanmaya ulaşmalıdır. Bölüm 1. Lu Dao Deneyimi. 1084 yılında Su Xian'ın rütbesi tekrar düşürüldü. Huangzhou bölgesinden bugünkü Çin'in Hubei eyaleti, Ruzhou bölgesine, bugünkü Henan eyaletine gitti. Yolda Zhuijiang bölgesinden geçti ve ünlü Lu Dao'nu ziyaret etti. Ve burada şu şiiri yazdı. Şilin tapınağı duvarlarına yazı yazmak. Bir açıdan sırt, diğer açıdan zirve gibi görünen, burası yukarısı, aşağısı, yakını ve uzağı tamamen farklı görünüyor. Lu Dao'na bakışımız sadece uzun ince parça. Çünkü biz ona sadece içeriden bakıyoruz. Bu şiir kısa ama anlam bakımından çok zengindir. Hayattaki belirsizliklerle karşı karşıya kaldığımızda kişinin bakış açısına göre bakış açısı farklılık gösterir. Aslında olaylara sınırlı bir perspektiften bakıldığında resmin tamamını görmek zordur. Ancak böyle bir içsel ön yargıdan vazgeçilerek kişi engelin üstesinden gelebilir ve daha kapsamlı bir anlayışa sahip olabilir. Uzak Plato'da kitabında Su şöyle yazdı. Bazı insanlar olaylara durumun dışından bakmak yerine içeriden bakıyor. Boyut olarak bir fark olmayabilir ama içeriden bakınca uzun ve büyük olduğunu görebilirsiniz. Kendini uzun boylu ve iri sanan biri bana baktığında beni kaotik ve güvenilmez bulabilir. Bu durumda hangi tarafın daha iyi olduğunu söylemek zor. Huangzhou bölgesinde zorluklar yaşadıktan sonra Sun'un ruhani dünyası yeni bir seviyeye ulaştı. Bu dünyadaki her şeyin ister yüksek ister alçak olsun hepsinin değerli olduğunu keşfetti. Su Kızılkayalardaki ilk kasidede şunları yazdı. Gök ile yeryüzü arasında her şeyin ait olduğu bir yeri vardır. Bir şey benim değilse onun zerresini bile almam. Ama nehirdeki rüzgarın sesini dinlerken ya da dağın tepesindeki aya baktığımızda onun sonsuz olduğunu ve kaybolmayacağını bilirdik. Bu yaratıcının sınırsız bir armağanıdır ve hem sen hem de ben bundan keyif alabiliriz. Onun sözleri Tanrı'nın önünde alçak gönüllülüğü ve sahip olduklarımızın takdirini gösteriyor. Devasa bir dağ ve nehirlerin ana nesneler olduğu, insanların ise küçük ve daha az önemli olarak gösterildiği geleneksel Çin resimlerinin temalarıyla tutarlı. Bu yine eski zamanlarda gösterilen Tanrı'ya duyulan derin saygıyı yansıtıyor. Sonuçta asıl odak noktası insanlık değil, yalnızca gökyüzünün ve yerin yaratıcısına bu şekilde saygı duyulmalıdır. Sushi koleksiyonunda yaratıcı kelimesi 59 kez geçiyor. Bir şiirinde şöyle yazmıştı. Yaratıcı benim kökenime dönmeyi arzuladığımı biliyor. Sanki bu ayarlama hastalık ve çalkantılı hayatı da içeriyormuş gibi. Bölüm 2. Daha sonraki yıllarda başka bir rütbe düşüşü daha. Su ilk sürgünü sona erdikten sonra Guangzhou bölgesine döndü ve 57 yaşında Ayinler Bakanı pozisyonuna terfi etti. Bu aynı zamanda kariyerinde elde ettiği en yüksek pozisyondu. Ancak 2 yıl sonra akranları onu tekrar dışladılar ve Huizhou bölgesine, bugünkü Guangdong eyaletine gönderildi. Daha da kötüsü, Su 63 yaşındayken bir kez daha sürgüne gönderildi. Daha uzak bir kırsal bölge olan bugünkü Hainan eyaleti Dongzhou bölgesine gönderildi. Su'nun bu üçüncü sürgününe, hükümet yetkililerinin ikametinde kalmasını yasaklayan bir kararı da eşlik etti. Başka seçeneği olmadığından sıradan sakinlerden yaşayacak bir yer kiralamak zorunda kaldı. Su, bilgili Cheng'e mektupta şunları yazdı. Burada yiyecek et yok, hastalıklar için ilaç yok, kalacak yer yok, ziyaret edilecek arkadaş yok, kış için kömür yok ve yaz için soğuk bahar yok. Bununla birlikte onun olumlu tutumu aynı mektupta da parlıyordu. Yaratıcıdan gelen fiziksel bir bedenle kaderimi takip edeceğim ve beni nereye götürürse oraya gideceğim. Benim anlayışım budur ve lütfen benim için endişelenmeyin. Su öğrencilere sazdan yapılmış bir kulübede bile ders veriyordu. Bir öğrenci adada imparatorluk sınavını geçen ilk kişiydi. İnsanların temiz suya ulaşabilmesine yardımcı olmak için köy sakinlerine kuyunun nasıl kazılacağını gösterdi. Diğerleri de aynı şeyi yaptı ve tatlı su için daha fazla kuyu kazdı. Dolayısıyla hastalık vakaları azaldı. Su, Su Dongpo olarak da bilinirdi. İlk kuyuya onu anmak için Dongpo Kuyusu adı verildi. Su'nun Huizhou bölgesinde sürgün edildiği 7 yıl boyunca Su'nun ailesinden 9 kişi öldü. Ama yine de açık fikirli olmayı sürdürdü. Mesela diğer köylüleri de ziyaret etti, onlarla sohbet etti, ilaç yardımında bulundu. Geleneksel Konfüçyüsçülükte şöyle bir söz vardır. Bir beyefendi yoksulluk içinde sakin kalır, başkalarını anlar ve kaderini bilir. Bu devam ettikçe kişi daha yüksek bir ahlaki seviyeye ulaşacaktır. Geleneksel Çin kültüründeki diğer inanç sistemleri de benzerdir. Budizm, aydınlanmış bir varlık olmak için Shulian uygulanmasına odaklanırken, Taoizm, orijinal benliğe geri dönmeyi vurgular. Antik çağlardan beri insan dünyası kültürü ne olursa olsun bir yanılsama yeri olarak görülüyordu. Canlıların ahlaki dejenerasyondan sonra buraya insan olarak indiklerine inanılıyor. Geleneksel değerleri yeniden canlandırarak, erdemi yücelterek ve Tanrı'ya saygı göstererek insanlık için daha iyi bir gelecek umudu vardır.